Ayrım 4. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 36. Olayları anlatırken halo, ben de aynı köydendim ama ben o ilkbaharda çalışmak için uzak ova köylerine gitmiştim dedi. Sonradan bana anlatılanlara göre askeri bir saldırı olacağı söylentilerinin yayıldığı tehlikeli bir günde bir ara Seyir Rıza, Avase Havan'ı ve Mehmet'e Kelleci ile birlikte etrafta asker olup olmadığını gözetlemek için yukarıdaki tepeye çıkmışlar. Sanki gizli bir güç bu üç kişiyi köylülerinden ayırmış. İnsanlar dünyaya geldiği ülke ve yeri, anne ve babasını, dolayısıyla ırkını ve inancını seçme hakkına sahip olmadıkları gibi, başlarına gelecek hastalıkları, ölüm yeri ve şeklini de seçme hakkına sahip değillerdir. Bu üç kişinin görev yapmak için tesadüfen 5 dakika önce oradan ayrılmaları onların hayatlarını değiştirmiş. Bu üçü etrafı gözetlemek için ayrıldıktan biraz sonra geride Çelemuri devesinde kalan Ağdatlılar aniden baskına uğramışlar. Meğer ki zavallı köylülerin yeri önceden tespit edilmiş, askerler tarafından etrafları sarılmış. Daha kımıldamaya fırsat bulamadan jandarmalar topları, tüfekleri, makineleriyle taramaya başlamışlar. Ortalık kıyamet gününe dönmüş, vurulan insanların acı çığlıklarıyla tüfek sesleri birbirine karışmış. Ansızın baskına uğrayan Ağdat köylülerinin cesetleri üst üste yığılmış. Ben yaşanan bu acı olayları her anlattığımda insanoğlu niçin ve nasıl kendi cinsine karşı bu kadar acımasız ve gaddar olabiliyor diye düşünüyorum diyen halo konuşmasına devam etti. Askerler silahlarını, toplarını, makineli tüfeklerini ilk ateşlendiği anda köylülerin içinden de birkaç el ateş edilmiş. Zaten köylülerin eline 3-5 silah varmış. 2 dakikalık kısa zamanda Zeynikon'un amcası, yani Sayı Rıza'nın oğlu Şih Hese, tüm ailesi, tüm akrabaları ve tüm köylüleri Çelemuri deresinde öldürülmüşler. Bunların çoğunluğu savunmasız kadınlar, yaşlılar ile dünyadan haberi olmayan, yeşillikler içinde kovalamaca oynayan saf ve küçük çocuklarmış. Silah gürültülerinin devam ettiği anda Zeyniko sürünerek biraz ileriye gidip yüksek boylu yeşil kınkorların arasına saklanmış. Silahların kulakları çınlatan sesleri ve insanların acı çığlıkları arasında belki de korkudan orada bayılmış. Zeyniko Dersim'in yemyeşil ve gür kınkor otları arasında bayıldığı için askerler ya ölü sanmışlar ya da otlar arasında hiç görmemişler. Aynı yerde kan ve ölüm deryasından Zeyniko'dan başka 2 çocuk daha otlar arasında saklanıp bir mucize eseri olarak kurtulmuşlar. Aksakallı ince ruhlu Halo'nun anlattığı olayların acılı kanlı bölümlerinde gözlerinden yaşlar akardı. Aslında kendi akrabaları da aynı gaddarlığa maruz kaldığı, aynı yerde öldürüldükleri için 38 olaylarını her anlattığımda kötü ve korkulu günleri gözlerinin önüne gelir, kendi yaşadıklarını ve akrabalarını düşündükçe hep duygulanırdı. Şu anda yine duyguları depreşmişti. Duygularını gemlemek, gözyaşlarını engellemek için dizlerini ovalayarak biraz zaman kazandı. Tekrar öksürerek etrafındakilere bir göz gezdirdi. Dersimliler hepsi de o kötü yılların acılarını bildikleri ve bizzat halo gibi yaşadıkları için anlatılanlardan hemen etkilenip kederlendi ve üzüldüler. O an hepsinin başları öne eğilmişti. Topluluk bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Sarı ve siyah halkalarla süslenmiş büyük bir eşek arısı ortada vınlayarak uçuyor ve bu sessizliği bozuyordu. Acı duygulara boğulan Halo olayları anlatmaya devam edemeyeceğini anladığı için bakışlarını aralarında oturan yaşlı bir kadına yönelterek ''Baştan beri size hayatını anlattığım Zeyniko şu anda aramızdadır. Küçük kız Zeyniko'nun adı şimdi Zeynep Ana'dır. Bu hikayenin bundan sonrasını olayları bizzat yaşayan Zeynep Ana'nın kendisinden dinlemek daha iyi olur.'' dedi. Sözü aralarında oturan Zeynep Ana'ya bıraktı. Cenaze için değişik köylerden bu köye misafir gelen insanlar, olayın kahramanı olan o kara günlerde ölümden kurtulmuş Zeyniko'nun aralarında oturan Zeynep Ana olduğunu öğrenince daha fazla heyecanlanmaya ve meraklanmaya başladılar. Aslında Zeyniko bu köyde bir akrabasının evine gelmişti. Zeyniko da bu köyde misafirdi. Gerçeği öğrenenler şaşkınlık içinde Zeynep Ana'ya döndü. Kendi ilginç hüzünlü yaşantısının ilk bölümünü Halo'dan dinleyen ve acı korku dolu eski anıları tazelenen Zeynep Ana, böyle anlarda hep başını öne eğip yüzünü gizler, gözyaşlarını içine akıtırdı. Gizli gizli ağlardı. Şu anda da gözleri yaştan dolayı biraz ıslanmıştı. Mendiliyle gözyaşlarını silerek kuruladı, Halo amcaya baktı. Bıra bıra, kapanmış yaraları yeniden deşip bizi yeniden efkarlandırıyorsun. Yeniden aynı acılara gark ediyorsun dedi. O dersime özgü kıyafetlere, allı morlu basmalara bürünmüştü. Puşu ile sarılı öne eğik başını ilk defa kaldırdı. Etrafında oturanları ilk defa gözden geçirdi. Acı duygularla öyle yüklenmişti ki kadının bu hali korkulu bir rüyadan yeni uyanmış insanın haline benziyordu. Dert küpü Zeynep Ana halonun bıraktığı yerden 37'nin bağrında başından geçenleri anlatmaya başladı. Halon'un anlattığı ilk saldırıdan, ilk tüfek seslerinden, ilk acılı çığlıklardan sonraki arayı hatırlamıyorum. Çünkü hala amcanın söylediği gibi bayılmıştı. Uyandığımda gece olmasına rağmen ortalık aydınlıktı. Gökte ay ve yıldızlar parlıyordu. Ben bu olayın yaşandığı yıl 10 yaşlarındaydım. Uykudan uyanınca, belki de şok halinden kurtulunca dikkatlice etrafıma baktım. Dört tarafım ölülerle doluydu. Ölülerin hepsi kanlar içinde yatıyorlardı. Demek ki ben o gece sabaha kadar parlak ay ve yıldızların altında, ıssız bir dağ başında, kızıl kan deryasının ortasında, cesetler arasında tek başıma kalmıştım. Ölüler arasından bir ses duydum. Döndüm, yanına gittim. Bu Sey Rıza'nın bekar kızı Selvi'ydi. Selvi benim öz teyzemdi. Selvi teyzem benden su istedi. Ben de neyle getireyim dedim. Acılar içinde kıvranıp inleyen teyzem, papuca doldur getir dedi. Ölülerin alt yanında kalan pınara indiğimde suyun kanlı aktığını gördüm. Orada öldürülenlerin akan kanları, Çele Muri pınarının gözesine karıştığı için alttaki derede kanlı akıyordu. Döndüm Selvi'ye, pınarın ve derenin suyu kanlı akıyor dedim. Bunun üzerine Selvi, becerebilirsen yönümü Sultan Baba'ya çevir dedi. Çevirmeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Selvi teyzemin boynunun yarısı kesilmişti, yarasına bakmaktan korkuyordum. Selvi can vermeden önce bana, annemin peştemalının içinde altınlar var, onları yanına al, belki altınlar sana lazım olur, kim bilir başına daha neler gelir dedi. Teyzemin bilinci hala yerindeydi. Benim bir çocuk olarak dağ başında yalnız kaldığımın farkındaydı. Acılar içinde kıvranırken benim akıbetimi düşünüyordu. Biraz ötede ölüler arasında yatan annemi elbisesinden tanıdım. Anneme doğru koştum. Annem iki canlıydı. Askerler annemi süngülemişler. Bebeğin bir eli annemin karnından dışarı sarkmıştı. Yani en küçük kardeşim daha ana rahmindeyken öldürülmüştü. Yüzümü ne tarafa çevirsem bir akraba tanıdık yüzü kanlar içinde görüyordum. Bazı annelerin küçük yavruları hala kollarının arasındaydı. Sanki anneler hala yavrularını korur gibiydiler. Birkaç gün önce köyümüzde öpüp okşadığım, çiçek gibi kokladığım küçük kardeşim tüm bebeler kızıl kanlara gömülmüştü. Benim o andaki hayatım sürüsünü kaybeden hüzünlü ve ürkek ceylan yavrusunun hayatına benziyordu. Her an dağda bozkurtlara yem olabilirdim. Izdıraplar içinde hayalet gibi dolanıyordum. Sürüsünü kaybeden bir ceylan yavrusunun belki tekrar annesine sürüsüne ulaşması mümkündü. Ama benim sürüm kayıp değil, yanı başımda kanlar içinde yok edilmişlerdi. Büyüklerimden öğrendiğim alışkanlıkla yüzümü aya doğru çevirdim. Ey ana Fatma, ey yer ve gök, bu yapılanları, bu insanlara nasıl refa gördünüz dedim. Can çekişen Selvi teyzemin bahsettiği altınların o zaman benim için bir anlamı yoktu. Ben daha çocuğum, paradan puldan ne anlarım? Zaten böyle ağır ve acılı şartlarda büyük olsam dahi altınları düşünemezdim. Onları öldürenler belki de üstlerini arayıp altınları almışlardı. Çocukları öldürecek kadar küçülenler başkasının malına el koymaktan utanmazlardı. Bunları savaş ganimeti sayardı. Ben başımı alıp gittim ama yönümü bilmeden rastgele gidiyordum. Daha cesetlerin çok yakınındaydım. Birdenbire karşıma bir karartı çıktı, ödüm patladı. Ama az sonra bu karartı kaçtı, kayboldu. Herhalde bir yabani hayvandı. Ben o gün tek başıma dağın yamacında dolandım durdum. Aklıma ne açlık geldi ne susuzluk. Böyle üzüntülü anlarda insanın aklına yemek gelmiyor, insan açlığını unutuyor. Konuşacak, dert yanacak bir Allah'ın kulu yok ortalıkta. Yalnızlık insanı çıldırtıyor. O an karabaş köpeğim sağ olsaydı mutlaka bana ulaşır, bana arkadaşlık ederdi. Belki de o kurşunlanmıştır diye düşündüm. Tek başıma gezdiğim ilk iki günde etrafımdaki ağaçlarda, ormanda bin bir renkte kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, uçuşuyordu. Bu güzel kuşları seyrederken bazen ben de bunların dilinden anlasam, ben de bir kuş olsam rahatça her tarafa uçup bunlarla birlikte yaşayabilsem diye hayaller kurdum. İkinci gün sabaha karşı geniş bir düzlüğe çıktım. Çok aç olduğumun farkına ikinci gün vardım. Tanıdığım yabancı ot köklerinden birkaç tane yedim. rastgele dolanırken otlar arasında küçücük yavrularıyla saklanan bir kekliğe rastladım. Keklikler en ürkek ve en atik hayvanlardır. Bir kımıltıda hemen uçup uzaklaşırlar. Bu keklik yavrularını bırakmadı. Benden zarar geleceğini sanarak yavrularını korumaya çabaladı. Yavrularının etrafında kanat çırparak beni kovalamaya çalıştı. Ben o an daha bir gün önce beni koruyan, bana kol kanat açan annemi, akrabalarımı düşündüm. Öğle vaktine yakın karşı dağın başında bulunan yaylaları gördüm. 38'den bir yıl önceki askeri hareketin sadece birkaç aileye ve önderlere yönelik olduğunu, bu nedenle bize komşu olan diğer köylere ve bu yayladakilere o yıl zarar verilmediğini sonradan büyüyünce öğrendim. 37'de Sey Rıza, Ali Şer Sahan gibi birçok önder yok edilmek isteniyordu. Bunlar teslim olursa kimse zarar görmeyecek denildi. Önce önderler halledildi ama kimse zarar görmeyecek diyenler sonra 38'de sivil halkı kurşunladılar. Ben çaresizlik ve korku içinde şaşkın şaşkın etrafı seyrederken bulunduğum lüks dağın yüksek yaylasında gözüme Dersim'in kara çadırları ulaştı. Merakla çadırların ve holiklerin bulunduğu tarafa doğru ilerlemeye başladım. İçimde endişe umut arası karışık duygular vardı. Daha holiklere varamadan jandarmalar beni tek başına görmüşler. Belki de pusulayla gördüler. Dağda tek başına gezen bir kızın kaçak olduğunu düşünerek arkamda kalan diğer dağın eteğinden bana ateş açtılar. Etrafıma saplanan kurşunlar çakıl ve tozları havaya uçuşturuyordu. Askerlerle benim aramda derin uçurumlardan dolayı geçilmesi çok zor olan bir derin vadi vardı. Askerlerin bana ulaşması, beni yakalaması imkansızdı. Ama etrafıma saplanan kurşunlardan biri bana denk gelse işim bitikti. Zaten tüm akrabalarını bir gün önce yitirmiş, dayanılmayacak acılarla yüklü benim durumumda bir çocuğun yaşamasının fazla bir anlamı kalmamıştı. Ama ölümle karşı karşıya kalan her canlı yaratık gibi ben de ölmemeye, kendimi korumaya çabalıyordum. En kötü durumlarda bile insanda yaşam isteği üstün geliyor. Eğilerek kaçıp kurşunlardan kurtulmaya çalıştım. Sağıma soluma saplanan kurşunlar bir mucize eseri benim körpe bedenime saplanmadı. Kaçarken önüme iki katlı ev yüksekliğinde bir kaya silsilesi çıktı. Bu kayadan bir atlayabilsem askerler buraya gelene kadar ben kaya silsilesinin arkasından kaçarak ormanlara saklanabilirdim. Bu kalyonun en alçak bölümünden atlamak zorundaydım. İki elimle kayayı tutup vücudumu aşağıya, yüksek kayanın arkasına sarkıttım. Böylece şimdilik kurşun tehlikesinden kurtulmuş oldum. Başımı yana eğip atlayacağım yeri görmek istedim. Bir de ne göreyim? Tam atlayacağım yerde zehirli bir yılan kafayı dikmiş, zehirini akıtmak için beni bekliyor. O anda ben 10 yaşındaki bir kız çocuğu olarak yılan ile kurşun arasındaki bir kayaya tutunarak hangi ölümün daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşağı atlayıp zehirli yılanın insafına teslim olmak mı, yoksa kafamı yukarı kaldırıp bir kurşuna hedef olup can vermek miyidir? Tanrı burada öleceğimi kesinleştirmiş. Sadece zehir veya kurşunla ölmeye tercih hakkını bana bırakmış. Ama karar vermek için fazla zaman da yok. Tam o sırada yan tarafımdaki kayanın üstünden bir kuş uçtu. Kuşun kalktığı yerden küçücük çakıllar yuvarlandı. Bu çakıllar bana üçüncü bir yolun, bir umudun olduğunu hatırlattı. Açıkçası denizlerin, deryaların sahibi olan Hızır kuş bedenine girdi, imdadıma yetişti. Bu kuştan ilham aldım. Ayaklarımla kayadan küçük parçalara vurup aşağıya yuvarladım. Bu yuvarlanan taşlar alt tarafımdaki yılanın kaçıp gitmesine sebep oldu. Yılandan kurtulunca aşağıya atladım. O an yılanın bana kurşun sıkan, boz elbiseli insanlardan daha insaflı olduğunu düşündüm. İnsan böyle dayanılmaz acılı anlarda ölümü yaşama tercih edebilir. Fakat ben intihar etmesini bile düşünemeyecek kadar çocuktum. Kalyonun arkasından ilerleyerek dağda otlayan bir koyun sürüsünün içine girdim. Öğlen vakti kızgın sıcaktan dolayı koyunlar başlarını yanındaki koyunun gölgesine sokmak için birbirlerine yapışırlar. Bu koyun sürüsü de sıcaktan birbirine yapışmıştı. Ben de sürünün içinde saklanıyordum. Çoban sürünün yanına geldi. Saklandığım için beni göremedi. Sürüyü sağmak için çadırlara doğru götürdü. Ben de sürünün içinde çadırlara, holiklere gittim. Çok acıkmıştım. Yayladakiler de Dersimce dilini konuşuyorlardı. Herhalde bizim dili duymak bana biraz umut ve güven verdi. Kaçacak başka bir yerim kalmamıştı. O anda mecburen açığa çıktım. Beni gören ve dinleyen, sorular sorup anamın babamın adını öğrenen bu aile bizimkileri tanıyordu. Bizim tek suçumuz Seyir Rıza'nın akrabası olmaktı. Ağa Paşa ilk başta sadece liderleri düşman ilan etmişti. Dersimlere zarar gelmeyecek diyordu. 1937'de liderleri tüm ailesiyle birlikte öldürttü. Sonra 1938'de tüm Dersim'e saldırdı. Bu yaylalar Laçinlerindi. 937'de bunlara dokunmuyordu. Biz bunların rayberleriydik. Yayladakiler bizim taliplerimizdi. Dersim'in Alevi inancında rayberlere ihanet edenler lanetlenmiş olur. En adi insan sayılır, günah işlemiş olur. Törelerimize içten inanan bu aile bana kendi kızı gibi sahip çıktı. Biraz sonra karşı yamaçtaki askerlerin çadıra doğru geldiklerini gördüler. Beni kendi dilimizle tembihlediler. Bizim kızımız gibi davranırsan askerler seni bizim kızımız sanır dediler. Zaten o zaman Dersim'de çoğunun nüfus cüzdanı yoktu. Askerler gelip oradaki büyüklere buraya kaçak bir kız çocuğu geldi mi diye sordular. Onlar buraya kimse gelmedi dediler. Muhtar da oradaydı. Muhtarı biraz sıkıştırdılar ama beni tespit edemediler. Taliplerimiz beni ölümün eşiğinden kurtardılar. Ben 10 yaşında 3 kez ölümle karşı karşıya geldim. Birincisi ilk silahlı saldırı olduğu gündü. İkincisi yılanla askerler arasında kaldığım zamandı. Üçüncüsü de askerler bu çadırlara geldiği andı. Her kurtuluşum tam bir mucizeydi. Bir yıldan fazla onların yanında kaldım. Hozat'a kendisi gidip teslim olan Dersimlilerin batıya sürgün gönderildiklerini öğrendi muhtar. Beni alıp Hozat'a götürdü. Hozat'ta önceden yakalanmış olan halama kavuşturdular. Sonra da hepimiz Elaziz'e götürüldük. Elaziz'den vagonlarla İzmir Seferi Hisar'ın Bademler Köyü'ne sürgün gönderildik. Bildiğiniz gibi 10 yıllık sürgünden sonra af çıktı. Biz yine Dersim'e döndük. Dersim'in coğrafyası küçülmüş, nüfusu azalmış ve adı Tunceli olmuştu. Gördüğünüz gibi evlendik, çoluk çocuk torun sahibi olduk. İşte, öldürmeyen Allah öldürmez, Allah beni de öldürtmedi. Ama öyle süründürdü ki sürüngenlerden bile beter etti. Benim başıma gelenlerin düşman çocuğunun başına gelmesini istemem. Aslında dostu da düşmanı da insanoğlu kendi yaratır. Ben düşman kelimesini duymak istemiyorum. Çünkü düşman kelimesi kin ve nefretin simgesidir. Bir insan olarak kin ve nefrete karşıyım. Savaşa karşıyım, kan ve intikama karşıyım. Dünyada hoşgörü, iyilik ve yardımseverlik varken insanlar niçin kan ve intikam peşinde koşarlar? Niçin birbirini kurşunlarlar? Niçin hayatı birbirine zindan ederler? Bunun mantığını bulamıyorum. Tüm akrabalarımın ve köylülerimin öldürüldüğü Çelemuri'deki olaydan birkaç dakika önce tesadüfen bizden ayrılarak bir mucize eseri, o an ölümden kurtulan dedem Seyir Rıza'yı bir daha hiç göremedim. Sonradan gazetelerde yazılanlara veya bilenlerin anlattıklarına göre dedem 10 Eylül 1937'de teslim olmak için Erzincan'a giderken bir köprü başında yakalanmış. Yanında iki kişi varmış. Bunlardan birinin adı Ecem'miş. Bazıları o kendi isteğiyle teslim olmamıştır diyorlar. Dedem Elaziz İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış. Dedem Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürü İyi Sabri Çağlayan'a "Sen beni asmaya mı geldin?" diye sormuş. Sonra da ona şunları söylemiş. "Ankara'ya gidince de ki ben senin hile ve yalanlarınla baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama senin önünde diz çökmedim. Bu da sana dert olsun." Dedemi 15 Kasım 1937'de 7 kişiyle birlikte Elaziz'de Buğday Meydanı'nda idam etmişler. İbret olsun, korku yaratsın diye cenazeler ipte asılı bırakılarak halka seyrettirilmiş. Aslında dedem yaşlı olduğu için idam edilmemesi gerekirmiş. Ama idam etmek için önce yıldırım hızı ile yaşını küçültmüşler. İhsan Sabri Çağlayan'ın anlattıklarına göre idam kararı okununca çoğu Türkçe bilmedikleri için okunan kararı anlayamamışlar. Yine Çağlayan'ın yazdıklarına göre dedem Seyir Rıza idama götürülürken son istek olarak "Saatimi oğluma verin. Eğer oğlumu da asacaksanız benden önce asmayın, gözüm görmesin. Hiçbir baba yüreği bu acı sahneye dayanamaz." demiş. Oysa oğlu o anda idam sehpasında asılı duruyormuş. Dedem son söz olarak idam sehpasından meydandaki boşluğa bakmış. Bir topluluğa konuşur gibi gür bir sesle "Evladı Kerbelayılı, bir hata ayıptır, zulümdür, cinayettir." demiş. İnfaz için yanında duran çingeneyi itmiş, ipi boynuna kendi geçirmiş ve sandalyeye ayağıyla bir tekme vurmuş. İdam sırasında dedemin iki resmi çekilmiş. Çağlayangil resimlerden birini idamdan bir gün sonra Elaziz'e gelen Atatürk'e vermiş. Birini de kendine ayırmış. Baytan Nuri kitabında dedem Seyir Rıza'nın son sözlerini yanlış yazmış. Bunun sebebini bilmiyorum. O gün idam edilen 7 kişinin isimleri İstiklal Mahkemesi tutanaklarında varmış. ve birçok dersimde biliyor. Aynı gün idam edilenler şunlardı. 1. Sey Rıza. 2. Sey Rıza'nın oğlu Resik Hüseyin. 3. Şeyh Hanlı aşiret reisi Said Hüseyin. 4. Yusuf Hanlı Kamer'in oğlu Fındık Ağa. 5. Demen Hanlı Cebrail'in oğlu Hasan. 6. Kureş Hanlı Ulkiye oğlu Hasan. 7. Mirza Ali'nin oğlu Ali. Ayrıca 50'ye yakın insana aynı davadan değişik ağır cezalar ve ömür boyu hapisler verilmiş. Bunlardan bir kısmı sonraki yıllar cezaevlerinde ölmüşler. Ben sonradan sürgünde büyüyünce öğrendim. O dönemde en yüksek askeri yetkiye sahip Kor General Abdullah Paşa aynı zamanda valiymiş. Ayrıca hakimlik ve savcılık yetkisi de varmış. Bu tür mahkemeler adaleti temsil edebilir mi? Kararları adil olabilir mi? Haksız kararlara dayanılarak ailemiz topyekün imha edildi. Her canlının yaşamı bir zaman içinde geçer ama Dersim'de savaş alanı içinde kalan çocukların yaşamı en gaddar, en acımasız zamanlar içinde geçti. Tanık olduğum o vahşetin ağırlığı ruhumun derinliklerine işledi. Ben savaşın öksüz bıraktığı binlerce çocuktan biriyim. Bu vahşete Yusuf Peygamber'in sabrı bile dayanamaz. Aşk olsun bize ki hala çıldırmamışız. Dedem Sey Rıza'nın insani tavrına ait bir şeyi bilmeniz iyi olur. Dersim'de eve çok misafir gelirse en büyük ağa evde baş köşeye oturtulurmuş. Dedem evini yuvarlak yaptırmış ki evde köşe de baş köşe de olmasın. Kendini büyük görenler baş köşeye oturdum diye övünmesin ve insanlar arasında ayrım yapılmasın. Oğlum Rüstem dedemle birlikte Erzingan'a giden olayın tek şahidi ve kütükteki adı Veli olan Ecem'i çok aradı ve buldu. İdamlardan 55 yıl sonra Manisa'da görüp konuştu. Onun anlattığına göre tüm ailesi kurşunlanan, öldürülen dedem son aylarda çok yapayalnız kalmış. Etrafında 2-3 sadık dostu varmış. Tüm köylülerini, akrabalarını kaybettiği, en yiğit dostları muhbirler eliyle tek tek vurulduğu için son günlerde çok yalnız, hüzünlü ve efkarlıymış. Bu yalnızlık onun Erzingan'a gitmesinde etken olmuş. Eğer o kara günlerde Dersim'de açık veya gizli bir teşkilat olsaydı dedeme sahip çıkabilirdi. Yine Ecem'in düşüncesine göre dedem Sey Rıza Erzinganlılara güvendiği için oraya gitmiş. Çünkü Erzingan'ın Ruslardan kurtarılmasına dedem Sey Rıza yanındaki kuvvetlerle, sivil çetelerle büyük destek vermiş. Bunu tüm Dersimliler de Erzingan, Koçgiri, Varto üçgeni Ankara'da biliyor. Dedem koca Erzingan'ı kurtarmış ama koca Erzingan bir dedem Rıza'yı kurtaramamış. Yine Ecem'in anlattığına göre dağda yalnız ve çok efkarlı olduğu günlerin birinde dedem Sey Rıza yakılan Ağdat köyünün karşısındaki dağda oturup hüzünlü bir çehreyle yakılan köyünü seyrederken yan tarafında bir meşe ağacının üstünde duran bir tebuk yani guguk iniltili sesiyle tebo keko diye acı acı ötmeye başlamış. Dedem dönüp yandaki tebuk kuşuna bakmış. Fepuk, fepuk, ocağın yıkıla fepuk. Sen tek bir kişi kaybettin. Bir acıyı unutamıyor ve asırlardır inleyip duruyorsun. Benim tüm köylülerim, tüm akrabalarım kurşuna dizildi. Öz okullarım, kızlarım, torunlarım öldürüldü. En yiğit dostlarım tek tek yok edildi. Ya ben bu kadar yiğidi nasıl unutayım? Bu kadar ağır acılara nasıl dayanayım demiş. Fepuk kuşunun hikayesini bilmeyenler bu söylemdeki derin manayı kavrayamazlar. Bilmeyenler için bu darbu mesele anlatmam lazım. İki kardeş ilkbaharda Dersim dağlarında kenger toplamaya çıkmışlar. Kenger kurşun kalemden biraz daha kalın olan ve yenilen lezzetli bir dağ sebzesidir. Abi, hane halkı için gün boyu topladığı lengerleri bacısının sırtındaki torbaya doldurmuş. Bir akşam eve dönerken bacısının sırtındaki torbanın bomboş olduğunu görmüş. Benim topladığım bütün lengerleri yiyip bitirmişsin diye bacısına kızmış. Bacısı evliyalara karşı yemin etmiş, ben yemedim demiş ama abisi ona inanmamış. Çok üzülen bacı, inanmazsan karnımı yer içine bak demiş. Çocukluğundan veya saflığından olsa gerek erkek kardeş bacısının karnını bıçakla yarmış. Midesinde tek bir kenger varmış. Sonra torbayı yoklamış. Meğer ki torba delik olduğu için gün boyu toplanan kengerler bu delikten dökülmüşler. Kardeşi gerçeği öğrenmiş ama bacısı oracıkta kan kaybından ölmüş. Üzüntüden kahrolan ve vicdan azabı çeken kardeş yalvarmış. Ey Allah'ım, ey evliyalar, beni öyle bir kuş yapın ki dağlarda bu acıyla, bu ızdırapla gece gündüz sonsuza kadar inleyeyim demiş. Eski Dersimlerin inancına göre Allah onu Fepuk kuşu yapmış. Ta o günden beri bu kuş Fepo, Keko diye inler dururmuş. Ben hangi birini anlatayım? Bizim başımıza gelenlerden daha kötü ne olabilir ki? Dedemizin ölüsünü bile bize vermediler. Ne yaptılar bilinmiyor. Biz acılarla yoğrulduk. Biz acılarımızdan dolayı Fepuk kuşu gibi inleyip duruyoruz. Biz davamızı Bozatlı Hızır'a, Kutsal Munzur'a havale ettik. Eğer haksızlık yapan ve kul hakkını yiyenlerden hesap soran bir yüce ruh, bir tanrı varsa, haksız olanlardan, gaddarlık yapanlardan mutlaka mahşer günü hesap soracaktır. İşte o gün iki elimiz onların yakasında olacaktır diyen Zeynep hayat hikayesini noktaladı. Halo önemli bir noktayı belirtmek istiyorum diye konuşmaya başladı. Alişer ve birkaç lider teslim olursa Dersim'e kimse dokunmaz diyordu devlet yetkilileri. 1937'de Şeyh Rıza'nın akraba ve köylüleri topluca kırıldı. Koçgirili Alişer ve birçok Dersim'de lider öldürüldü, idam edildi, tutuklandı. Dersim'de lider kalmadı. Ama yetkililer verdiği sözleri tutmadı. 1938'de katliamlar daha da arttı. Onlarca yerde toplu katliam yapıldı. Sağ kalanlar ise sürüldü. Dersim yıllarca insansız kaldı. Çünkü Dersim yasak mıntıkaydı dedi. Bu cümlelerden sonra ortalığa bir hüzün, bir sessizlik çöktü. Yandaki davum ağacının üstünde serçe kuşları cımıldaşıyordu ve pınardan aşağı doğru akan suyun sesi duyuluyordu. İnsanların suskunluğunu gören yanık sesli bir delikanlı, her Dersimli halk ozanının türkü söylerken yaptığı gibi elini kulağına yasladı. Elazığ'da idam edilen yiğitler için yakılmış bir halk ezgisini söylemeye başladı. Ah derdo derdo derdo, brahagaya mi derdo, ya de usaro usaro diye devam eden ağ, oy dertlerim oy dertlerim, kardeşim ağam dertlerim, ve de bahardır ilkbahar günleri, kemer ağanın mektup gelmiyor, bilmiyoruz sağ kalanı öleni, kamera mektup göndermiş, soruyor bizim evden kimler sağ, kimler öldü, kimler vatanından sürüldü. Daha ezgi bitmeden aşağıdan, köyün içinden çıkıp gelen bir delikanlı onların yanına yaklaştı. Kulaklar yanık sesi dinlerken başlar yeni gelene doğru döndü. Topluluğun yanına ulaşan genç sessizliğe uydu. Yanık türkünün bitmesini bekledi ve türkü bitince "Hepiniz ölenin hayrına verilen yemeğe çağrılısınız" dedi. Güneş batıdaki Wang Dağı'nın tepesine yaklaşmıştı. Hepsi kalktılar. Genç önde, onlar arkada, şarıl şarıl akan pınarın suyuna paralel giden yoldan yürüyerek köyün en eski bölümünde bulunan aşağı çeşmenin yanına vardılar. Köyün yeri yamaç olduğu için şarıldayarak ta yukarı çeşmeden beri yürüdükleri yolun yanından, sokakların orta yerinden akıp gelen su, bu ikinci çeşmenin bulunduğu yerde birbirine karışıyor, daha da gürleşip aşağılara doğru akıp gidiyordu. Bağlara, bahçelere, tarlalara, bitkilere hayat veriyordu. Arkın iki yanı azgın söğüt ağaçlarıyla kaplıydı. Yukarı pınarın suyu çok fazlaydı. Aşağı çeşmenin suyu ise bilek kalınlığındaydı. Aşağı çeşmenin üstü taş kemerle kaplıydı. Bu kemer maharetli Ermeni ustaları tarafından yapılmıştı. Arka duvarındaki taşlar hünerli ellerle nakış gibi işlenmişti. Su taş künkten taş tekneye akıyordu. Taştan tekne 2 metre uzunluğunda, içi oyulmuş büyük ve beyaz taştan yapılmıştı. Taş teknenin sağ üstüne su içen insanların oturması için kürsü yüksekliğinde bir taş konulmuştu. Çeşme beyaz işlemeli taşlar ve harçtan yapılmıştı. Çok güzel görünümlü ve asırlardır tarihe direnmiş, birkaç nesle hizmet etmiş olan bu çeşme hala sapasağlam ve yerli yerinde duruyordu. Ölen için hayır yemeği tam bu çeşmenin önünde bulunan Barginli Rıza'nın damının üzerine konulmuştu. Ev çukur bir yere inşa edildiğinden evin damı yol hizasındaydı. Ev ile pınar arasında sadece bir yol vardı. Demin de dediğim gibi yola paralel olan arktan iki pınarın gür suyu gece gündüz akıp gidiyordu. Damın üstüne el işlemeli kilimler serilmişti. Kilimlerin üstüne elekler, her eleğin üstüne büyük siniler sıralanmıştı. Sofranın uzunluğu 20 metre kadardı. Her sininin ortasında kuzu kavurmasıyla dolu olan büyük bir kap, etrafındaki küçük tabaklarda etli pilav ve küçük hoşaf kaseleri vardı. İnsanlar yer sofrasının iki yanına uzun iki sıra halinde oturdular. Kaşık tutan eller hızlı hızlı gidip gelmeye başladı. İnsanlar yemekle meşgul oldukları için o anda en çok kaşık sesleri duyuluyordu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.